Ayrım 21, İkon, Frederick Forsyth, sayfa 215. 10. Bölüm. Proje komitesi 5 kişiyle sınırlıydı. Jeopolitik grubun başkanı, strateji ve ekonomi bölümlerinin başkanları. Komitedeki diğer üyeler kendi arzusu uyarınca Saul Nathanson ve Nigel Irwin'di. Bu kez sorguya çekinen oydu. Ekonomi bölümünden Ralph Brook, önce şu noktayı aydınlatalım diye başladı. Komarov denen adamı öldürtmeyi mi planlıyorsunuz? Hayır. Niçin? Bu iş kolay olmadığı ve başarıldığı takdirde bile sorunu çözmeyeceği için. Neden yapılamazmış Nigel? Öyle demedim, sadece çok zor olacağını söyledim. Adam olağanüstü iyi korunuyor. Kişisel muhafızı ve koruma müfrezesinin komutanı hiç de aptal değiller. Ama başarılı olsa bile sorunu çözmez dediniz. Hayır, o zaman onun için görev şeyiydi derler. Yerine başkası geçer ve bütün memleketi tarar. Büyük bir olasılıkla aynı programı uygular. Yitirilen liderin mirasını sahiplenir. Peki sonra bütün bunlara karşı neler gerekecek? Önce bir bütçe. Saul Nathanson bu sorun değil diye atıldı. Siz ne kadar lazım olduğunu söyleyin yeter. Teşekkür ederim, sonra söyleriz. Başka? Bazı teknik destekler gerekebilir. Çoğu satın alınabilecek şeyler, bir de adam lazım. Nasıl bir adam bu? Rusya'ya gidip bazı şeyleri yapacak bir adam. Çok iyi biri olması zorunlu. Orası sizin yetki alanınız. Bir de şu var. Komarov eğer gözden düşürülebilir, halk içindeki desteğini kaybetmesi sağlanabilirse, o zaman ne olur Nigel? Irwin şöyle bir düşündü. Aslında başlıca sorun bu dedi. Komarov sadece bir şarlatan değildir. O becerikli, ateşli ve karizmatiktir. Rus halkının içgüdülerini anlıyor ve onlara cevap veriyor. O bir ikon. Nedir dedin? Bir ikon. Dinsel içerikli bir resim, aynı zamanda bir simge. O bir şeyi temsil ediyor. Bütün uluslar bağlanmak isteyecekleri bir şey. Bir insan ya da simge gereksinirler. Böyle bir simge eşitsiz bir insan kitlesine bir özdeşlik, dolayısıyla da bir birlik duygusu verebilir. Birleştiren bir simgenin yokluğunda insanlar öldürücü kavgalara sürüklenebilirler. Rusya çok geniş bir ülke ve çok farklı etnik grupları barındırıyor. Komünizm acımasızdı ama birlik sağlıyordu. Yugoslavya örneğine bakın, zorlamalı birlik ortadan kalkınca neler olduğunu gördük. Arzuya bağlı birliği sağlamak için o simge mutlaka lazım. Sizin bayrağınız var, bizim de hükümdarlığımız. Igor Komarov şu sıralar onların ikonu ve ne kadar kusurlu bir ikon olduğunu biz biliyoruz. Peki adamın planı nedir? Bütün demagoglar gibi halkın umutları, arzuları, sevgileri ve nefretleri, en çok da korkularıyla oynayacaktır. Böylelikle onların kalbini kazanacak ve oylarını, oylarla birlikte gücü elde edecektir. Bundan sonra gücü kullanarak kara manifestonun hedeflerine ulaşacak mekanizmayı kurabilir. Ama ya yok edilirse, o zaman ülke kargaşa durumuna dönebilir, hatta sonuç bir iç savaş bile olabilir. Olabilir ama denkleme daha iyi başka bir ikon katılabilirse iş değişir. Rus ulusunun bağlılığına layık bir ikon. Öyle bir adam yok, hiçbir zamanda olmadı. Hayır, vardı dedi Nigel Irwin. Uzun zamandır önce, o Rusya çarıydı. Langley, Eylül 1990. Lysander Kod adlı ajan Albay Turkin, Jason Monk'a ivedi bir mesaj yollamıştı. Mesaj Doğu Berlin'deki opera kafesinin terasını gösteren bir karttaydı. Yazılı mesaj basit ve masumcaydı. Tekrar görüşmemizi dilerim en iyi dileklerimle. Jose Maria. Kart Bond'daki güvenli bir posta kutusuna postalanmıştı. Üstündeki damga Batı Berlin'deki bir posta kutusuna atıldığını gösteriyordu. Bond'daki siyah ajanları kartı kimin yolladığını bilmiyorlardı. Tek bildikleri Jason Monk'a gönderildiği, Monk'un da Langley'de olduğuydu. Kartı oraya yolladılar. Batı Berlin'den postalanmış olması bir anlam taşımıyordu. Turkin onu sadece bütün pulları yapıştırılmış olarak batıya doğru yol alan Batı Berlin plakalı bir arabanın açık camından içeri fırlatmıştı. Şaşkın sürücüye sadece "bitti" diye mırıldanmış ve yürümeye devam etmişti. İzleyenleri köşeye döndüklerinde bu sahneyi kaçırmış oldular. İyi kalpli Berlinli kartı postalamıştı. Mesajın yukarısına karalanmış tarihti garip olan. Tarih yanlıştı. Kart 8 Eylül'de postalanmıştı. Bir Alman ya da bir İspanyol bu tarihi 8-9-90 diye yazardı. Yani önce günü, ikinci olarak ayı, son olarak da yılı. Ancak kartın üstündeki tarih Amerikan stilinde yazılmıştı sanki. 9-23-90. Jason Monk'a göre bu 23 Eylül günü akşamı saat 9'da bir buluşma istiyorum demekti. Yani tersine okunması gerekiyordu. Bir İspanyol adıyla atılan imza ise bu ciddi ve ivedi demekti. Buluşma yeri belliydi, Doğu Berlin'de Opera Kafesi'nin terasası. 3 Ekim'de Berlin kentinin birleşmesi, Almanyaların birleşmesiyle koşut olarak gerçekleşecekti. Sovyet Rusya'nın doğudaki forsu son buluyordu. KGB operasyonları Unter den Linden'deki Sovyet Büyükelçiliği'nde çok daha küçük bir birimin içine çekilmek zorunda kalacaktı. Operasyonların bir bölümü Moskova'ya çekilmek durumundaydı. Turkin de bu durumda Moskova'ya gitmek zorunda kalabilirdi. Eğer kaçmak isterse şimdi tam zamanıydı. Ama Moskova'da bir karısı ve bir oğlu vardı. Sonbahar sömestri ise yeni başlamıştı. Turkin'in söylemek istediği bir şey vardı ve bunu doğrudan arkadaşına söylemek istiyordu. İvedi olarak, Monk Turkin'in bilmediği şeyi, Delphi, Orion ve Pegasus'un tutuklandıklarını biliyordu. Günler geçtikçe endişeden neredeyse hasta oldu. Bir tanesi dışında bütün konuklar gittikten sonra Sir Nigel'ın özel kopyaları hariç bütün belgeler kontrol altında yıkıldı ve geride sadece rüzgarla dağılan küller kaldı. Irvin davet sahibiyle yola çıktı. Nathanson'un uçağıyla Washington'a dönüyordu. Uçağın güvenli telefonuyla DC bölgesine telefon etti ve eski bir dostla bir yemek randevusu ayarladı. Sonra davet sahibinin karşısındaki rahat deri koltuğa gömüldü. İki bardağı çok kaliteli Chardonnay ile doldururlarken Saul Nathanson başka soru sormamamız gerektiğini biliyorum ama kişisel bir şey sorabilir miyim dedi. Tabii ki dostum ama o soruyu yanıtlayabileceğimi garantileyemem. Ben yine de soracağım. Wyoming'e kurulun bir çeşit operasyonu onaylaması umuduyla geldin değil mi? Sanırım öyle ama senin her şeyi benden çok daha iyi söylediğini düşünüyordum. Hepimiz şoka uğradık gerçekten. Fakat o masanın etrafında 7 Yahudi vardı. Niçin sen? Nigel Irvin aşağılarından geçen bulutlara baktı. Altlarında bir yerde uçsuz bucaksız buğday tarlaları uzanıyordu. Dünya kadar tahılın hasatı yapılıyordu. Irvin'in hayalinde başka bir yer canlandı. Uzun zamanlar önce çok uzaktaki bir yerdi orası. İngiliz askerleri güneşin altında öğürüyor, kokuya karşı yüzlerine maske takmış buldozer sürücüleri dağ gibi cesetleri koca koca çukurların içine yuvarlıyorlardı. Leş gibi kokan ranzalardan canlı iskelet kolları dışarı uzanıyor, insan pençeleri sessizce yiyecek dileniyordu. Irvin bilemiyorum diye dostunun sorusunu yanıtladı. Belki daha önce bir kere aynı şeyleri yaşadığım içindir. Aynı şeyleri tekrar görmek istemem. Sanırım modası geçmiş biriyim. Nathanson güldü. Modası geçmiş birisine. İşte buna içerim. Rusya'ya kendin mi gideceksin? Başka çaresi var mı? Yalnız çok dikkatli ol dostum. Saul, örgütte bir değişimiz vardı. Yaşlı ajanlar ve cüretli ajanlar vardır. Ancak hem yaşlı hem de cüretli ajan olamaz. Tabii ki dikkatli olacağım. Washington'da kaldığına göre arkadaşı La Chaumière adlı sevimli küçük bir lokantada buluşmalarını önermişti. La Chaumière, Four Seasons Oteli'ne sadece 100 metre uzaklıktaydı. İlk gelen Irvin oldu. O yakınlarda bir bank bulup oturdu ve beklemeye başladı. Tekerlekli patenlerinin üstünde bankın önünden geçen gençler gümüş saçlı yaşlı bir adam görüyorlardı. SIS'in başkanı uzun zamandan beri CIA'nın müdürlerinden daha popüler bir idareci olmuştu. Langley'e geldiği zamanlarda operasyon ve casusluk bölümleri müdür yardımcılarıyla beraber olurdu. Aralarında Beyaz Saray'ın atadığı müdürle olduğundan daha sıkı bir bağ vardı. Bir taksi durdu, içinden aynı yaşlarda ak saçlı bir Amerikalı indi ve şoföre parasını ödedi. Irvin caddenin karşı tarafına geçti ve adamın omzuna dokundu. ''Görüşmeyeli çok oldu, nasılsın Carrie?'' Carrie Jordan gülümsedi. ''Senin burada ne işin var Nigel? Öğle yemeği davetinin anlamı nedir?'' ''Yoksa bir şikayetin mi var?'' ''Kesinlikle hayır, seni gördüğüme sevindim.'' ''Niçin geldiğimi sana içeride anlatırım.'' Saat biraz erken olduğundan öğle yemeği müşterileri henüz gelmemişti. Garson sigara içip içmediklerini sordu. Onlara buna göre masa verecekti. Jordan sigara içeceklerini söyledi. Irwin bir kaşını kaldırdı. İkisi de sigara içmezdi. Ancak Jordan ne yaptığını biliyordu. Söylediklerine kimsenin kulak misafiri olamayacağı arkadaki özel bir bölmeye alındılar. Garson yemek ve içki listesini getirdi. Önce mezemsi bir şey, arkadan da bir et yemeği seçtiler. Irwin bordo şarapları listesine göz gezdirdi ve mükemmel bir Beyşevel keşfetti. Garsonun yüzü güldü. Hiç de ucuz bir şarap değildi bu. Birkaç dakika sonra şişeyle geri döndü. Müşteriye etiketi okuttu, şişenin mantarını çıkardı ve servise başladı. Yalnız kaldıklarında Carrie Jordan evet dedi. Seni bu diyarlara getiren nedir, nostalji mi yoksa? Pek sayılmaz bir sorun var. Wyoming'de ahbaplık ettiğin o kodamanlarla ilgili bir şey mi yoksa? Ah dostum Carrie, seni hiçbir zaman kovmamalılardı. Biliyorum, peki sorun nedir? Rusya'da çok ciddi ve de kötü bir şey oluyor. Bu o kadar yeni bir haber değil. Bu seferki çok beter. Bizim ve sizin resmi örgütleriniz uyarıldı. Jordan omuzlarını silkti. Irwin devam etti. Geçen haftaki görüş belki de birisinin gidip orada olup bitenlere bir göz atması gerektiği yolundaydı. Yani uyarıya rağmen mi? Ortak kanı bu. Peki niçin bana geldin? Ben 12 yıldır bu işlerin uzağındayım. Langley ile hala bağlantın var mı? Bildiğim kadarıyla kimsenin yok. İşte onun için sana geldim Carrie. Gerçek şu ki bir adam gereksiniyorum. Rusya'ya gidebilecek bir adam. Dikkati çekmeden gidebilecek biri. FSB'ye rağmen mi? Gorbaçov kendisi de görevinden atılmadan önce KGB'yi dağıttığında SVR diye adlandırılan 1. Başmüdürlük Yazanevo'daki eski merkezinde eskisi gibi çalışmayı sürdürmüştü. İç güvenlik sorunlarıyla ilgilenen 2. Başmüdürlüğün adı ise FSB olarak değiştirilmişti. Çok daha fazlasına rağmen. Carrie Jordan bir süre düşündü, sonra da başını salladı. Hayır gitmez, bir daha asla. Kimden söz ediyorsun sen, kim gitmezmiş? Birini düşünüyordum, o da benim gibi bu işlere sırtını dönen biri. Ama benim kadar yaşlı değil, çok iyiydi. Soğukkanlı, çok zeki, tek başına bir orduya bedel biri. 5 yıl önce kovuldu. Hala yaşıyor mu? Bildiğim kadarıyla evet. Hey, bu şarap çok güzel. Böyle şarap her zaman bulunmaz. Irwin arkadaşının bardağını tekrar doldurdu. Gitmeyecek dediğin o adamın adı neydi diye sordu. Monk, Jason Monk. Rusçayı Rus'tan farksız konuşur. Şimdiye kadar tanıdığım en hünerli ajan yöneticisiydi. Gitmeyecek olsa bile bana şu Jason Monk'u anlatsana. Eski operasyonlar müdürü de öyle yaptı. Doğu Berlin, Eylül 1990. Ilık bir sonbahar akşamıydı. Teras kafesi de doluydu. Alman kumaşıyla dikilmiş hafif bir kostüm giyen Albay Turkin kimsenin dikkatini çekmemişti. İki sevgili kalkar kalkmaz kaldırıma yakın küçük bir masaya yerleşti. Garsonun bardakları kaldırmasını bekledikten sonra bir kahve ısmarladı. Bir Alman gazetesi açıp okumaya başladı. Meslek yaşamının çoğunu karşı casuslukla geçirdiği ve bir avın izinin sürülmesini de iyi bildiği için kendi izinin sürüldüğünü hemen anlayacağı kesindi. KGB'nin adamları bu nedenle uzakta kalıp kendilerini göstermemeye dikkat ediyorlardı. Ama oradaydılar. Opera meydanının öbür yanında bir erkekle bir kadın, kulaklarında walkmanleriyle bir bankta oturan genç ve tasasız görünüşlü insanlardı. Her biri köşenin öbür yanında park etmiş 2 arabayla iletişim kurabiliyordu. Gözlemlerini bildiriyor, direktifler alıyorlardı. Tutuklama emri sonunda verildiği için 2 arabada adam kaçırma ekibi pusuda bekliyordu. Son 2 bilgi şüphelerin Turkin üzerinde kesinleşmesine neden olmuştu. Ames tanımında Lysander'in Sovyet Rusya dışında Amerikalılarla anlaştığını ve İspanyolca bildiğini söylemişti. Tek başına bu dil meselesi kovuşturma kolunu bütün Latin Amerika ve İspanya ile ilgili kayıtları incelemek zorunda bırakmıştı. Alternatif adayın Güney Amerika'daki ilk görev yeri olan Ekvator'a 5 yıl önce geldiği saptanmıştı. Ama Ames, Lysander'in 6 yıl önce Amerikalılarla anlaştığını söylemişti. İkinci ve en sağlam kanıtı CIA'nın posta kutusu dairesine yapılan o sonuçsuz baskın gecesinde KGB'nin Doğu Berlin merkezinden edilmiş bütün telefonların kayıtlarının incelenmesi sağladı. O dairenin sahibi baskından bir saat önce kaçmayı başarmıştı. Kayıtlar binanın lobisindeki jetonlu bir telefondan söz konusu apartmana yapılmış bir konuşmayı ortaya çıkardı. Öbür zanlı o gece Potsdam'da bulunuyordu. Sonuçsuz baskını yapan ekibin başında ise Albay Turkin bulunmuştu. Moskova'dan yüksek rütbeli bir subay beklenmiş olmasa resmi tutuklama daha önce de yapılabilirdi. O subay tutuklamada hazır bulunmak, sonra da zanlıyı bizzat Sovyet Rusya'ya götürmekte ısrar etmişti. Zanlı apansız merkezdeki kantinden çıkmış, peşindekileri de yürüyerek uzaklaşan albayı izlemekten başka seçenek kalmamıştı. Faslı bir ayakkabı boyacısı kafenin önünden ayaklarını sürükleyerek geçiyor, ön sırada oturanlara ayakkabılarının temizlenmesini isteyip istemediklerini el işaretleriyle soruyordu. Hayır anlamındaki baş hareketleriyle karşılaştı. Doğu Berlinliler kafelerinde gezici ayakkabı boyacıları görmeye alışık değillerdi. Aralarındaki Batı Berlinliler ise zengin kentlerinde zaten yeterinden çok 3. Dünya göçmeni bulunduğu kanısındaydılar. Ayakkabı boyacısına en sonunda bir müşteri gelmesini başının hareketiyle işaret etti. Faslı küçük taburesini hemen altına çekti, müşterisinin önüne çekti ve bağcıklı ayakkabılara kalın bir boya tabakası sıvıştırarak işe başladı. Bir garson Faslı'yı kovmak niyetiyle yaklaştı. Müşteri yabancı şiveli Almancasıyla başladığına göre bari bitirsin dedi. Garson omuz silkerek uzaklaştı. Ayakkabı boyacısı İspanyolcu olarak uzun zamandır görüşemiyorduk Kolya nasılsın diye fısıldadı. Rus öne eğilerek ayakkabısının neresine daha fazla boya sürülmesini istediğini işaret etti. Pek iyi değilim diye fısıldadı. Sanırım sorunlar var. Anlat. İki ay önce buradaki bir daireyi basmak zorunda kaldım. Orası CIA'nın bir posta kutusu olarak ihbar edilmişti. Bir telefon etmeyi başardım. Adam da vakit bulup kaçabildi. Ama orasını nasıl bildiler? Yakalanan biri mi konuştu? Olabilir ama niçin öyle düşünüyorsun? Kötü haberler var çünkü. İki hafta önce kartımdan hemen önce Moskova'dan bir subay gelmişti. Analiz bölümünde çalıştığını biliyorum. Karısı Doğu Alman olduğu için ziyarete gelmişler. Bir partide içkiyi fazlaca kaçırdı. Laf arasında Moskova'da tutuklamalar olmasıyla övündü. Tutuklananlardan biri savunma, öbürü Dışişleri Bakanlığındaymış. Bu haber Monk'un üzerinde cilalamakta olduğu ayakkabıyla suratına indirilmiş bir tekme etkisi yaptı. Turkin devam etti. Masadakilerden biri subaya düşman tarafında iyi bir haber kaynağınız olmalı dedi. Subay bunun üzerine parmağıyla burun kanadına vurdu ve göz kırptı. Buradan çıkmalısın Kolya. Hemen bu gece batıya geç. Ludmilla ile Yuri'yi bırakamam, Moskova'dalar. Onları buraya getir dostum, bir bahane bul. Burası 10 gün daha Sovyet bölgesi. Ondan sonra Batı Almanya olacak. Aile ondan sonra buraya seyahat edemez. Haklısın, 10 gün sonra ailece batıya geçeriz. Bize yardımcı olacaksın değil mi? Bu işi bizzat kendim üstleneceğim. Sakın gecikme. Turkin ayakkabı boyacısına bir avuç Doğu markı verdi. Bunlar 10 gün daha kullanılabilecek, bu tarihten sonra ise değerli Batı Alman marklarıyla değiştirilebilecekti. Boyacı yerinden kalktı, teşekkür etti, takımlarını topladı ve ayaklarını sürükleyerek uzaklaştı. Meydanın karşı tarafındaki iki gözleyici kulaklarının içinde bir ses duydular. ''Her şey tamam, tutuklama başlıyor haydi.'' Gri renkli iki çekmalı Tatra köşeyi dönerek opera meydanına çıktılar ve kafenin kaldırımına hızla yanaştılar. İlk arabadan üç erkek aşağı atladı, yolları üstündeki iki yayayı kenara ittiler ve ön sıradaki kafe müşterilerinden birini kıskıvrak yakaladılar. İkinci arabadan fırlayan iki adam da arka kapıyı açık tutarak bekliyorlardı. Müşteri kucaklanıp ikinci arabanın arka koltuğuna fırlatılırken kafe müşterilerinin arasından korku çığlıkları koptu. Kapısı çarpılan araba hızla hareket etti. Birinci ekip üyeleri indikleri arabaya tekrar atladılar ve öbür arabayı izlediler. Bütün operasyon sadece 7 saniye sürmüştü. 100 metre ötede Jason Monk olayı çaresizlik içinde izlemişti. Sir Nigel Irwin, Berlin'den sonra ne oldu diye sordu. Müşterilerden bazıları kredi kartlarını alıp işlerinin başına dönmek ya da zevkli bir buluşmaya gitmek üzere ayağa kalkıyorlardı. İngiliz Bey Chevel şişesini eline aldı, içinde bir şey kalmadığını görünce de garsona yeni bir şişe getirmesini işaret etti. Jordan gülümsedi. ''Yoksa beni sarhoş etmeye mi çalışıyorsun Nigel?'' ''Çık çık çık, sanırım ikimiz de şarabımızı efendice içecek kadar yaşlı ve çirkiniz.'' ''Haklısın, hem bugünlerde bana sık sık Chateau Bey Chevel ikram da etmiyorlar.'' Garson yeni şişeyi getirdi. Sir Nigel'ın işareti üzerine mantarı çıkardı ve şarabın servisini yaptı. ''Jordan neye içiyoruz?'' diye sordu. ''Büyük oyuna mı?'' Üzüntüyle ekledi. ''Ya da büyük fiyaskoya mı?'' ''Hayır, eski günlere içelim ve de berraklığa. Gençlerin yoksun oldukları başlıca şey de bu. Kesin ahlaksal berraklık.'' ''İşte buna içerim. Gelelim Berlin'e. Moncora'dan döndüğünde çılgın haldeydi. Ben orada değildim. Ama o sıralar Milt Bearden gibileriyle hala görüşebiliyordum. Böylece olanları öğrenebildim.'' Monk binanın içinde dolanıyor, karşısına çıkan herkese Sovyet bölümünün yüksek konumda bir Sovyet köstebeği barındırdığını anlatıyordu. Oradakilerin duymak istedikleri bu değildi tabii. Her şeyi yaz dediler, o da yazdı. Gerçekten de tüyler ürpertici bir belgeydi. Hemen herkesi dayanılmaz bir beceriksizlikle suçluyordu. Milt Bearden sonunda Sovyet bölümünden Ames'in ayağını kaydırmayı başarmıştı. Ama adam sülükten farksızdı. O ara CIA başkanı yeni bir karşı casusluk merkezi kurmuştu. Bunun içinde analiz grubu, analiz grubunun içinde de Sovyetler şubesi yer alıyordu. Bu şube eski bir operasyonlar müdürlüğü yöneticisi gereksiniyordu. Mulgrew Ames'i önerdi ve Ames de işi elde etti. Monk'un şikayetiyle kimin kapısını çalmak zorunda kaldığını tahmin edersiniz. Bizzat Aldrich Ames'inkini. Irvin bu sistem için bir şok olmuş olmalı diye mırıldandı. Kötüler bazen şanslı oluyor Nigel. Monk'la ilgilenmek Ames için büyük avantajdı. Raporu çarpıtabilirdi ve bunu yaptı da. Daha bile ileri gitti. O da Monk'u dayanıksız yaygaracılıkla suçladı. Bütün bunların kanıtı nerede diyordu. Sonuçta bölüm içinde bir kovuşturma yapıldı ama bir köstebeğin varlığı araştırılacak yerde Monk hedef alınmıştı. Yoksa bu bir tür savaş mahkemesi mi? Carrie Jordan başıyla doğruladı. ''Sanırım öyle. Jason'ı savunmak isterdim. Ama ben de o sıralarda gözden düşmüştüm. Hem konseye Ken Mulgrew başkanlık ediyordu. Sonuçta sönmeye yüz tutmuş meslek hayatını canlandırmak için Berlin buluşmasını kendisinin uydurduğuna karar verdiler.'' ''Bu güzel işte.'' ''Hem de çok. O sıralarda operasyonlar müdürlüğü baştan başa bürokratlaşmış, kadrosunda emekliliği yaklaşmış, sadece birkaç eski savaşçı kalmıştı.'' 40 yıl geçtikten sonra sonunda soğuk savaşı kazanmıştık. Sovyet İmparatorluğu da çöküyordu. Tam rahat edileceği bir dönemde didişme ve kırtasiyecilik egemen olmuştu. Peki ya bu Monk'a ne oldu? Onu kovmalarına ramak kaldı. Sonunda rütbesini düşürdüler. Arşivde ya da başka yerde, evet efendim, sepet efendim türünden bir görev verdiler. Bir anlamda gömdüler onu. İstifa edip emekli aylığını alması ve gitmesi gerekirdi. Ama oldu bitti inatçı herifin tekiydi. Günün birinde haklı çıkacağına inanarak o berbat işe upuzun 3 yıl katlandı. Sonunda haklı çıktı da. Ne yazık ki artık çok geçti. Moskova, Ocak 1991. Albay Anatoli Grishin sorgu odasını terk edip kendi bürosuna döndü. Öfkeden kuduruyordu. Sorguyu yöneten subaylar kurulu her şeyi öğrendiklerine kanaat getirmişlerdi. Monak komitesinin başka toplantısı olmayacaktı. Her şey banttaydı. 1983'te küçük bir çocuğun Nairobi'de hastalanmasıyla başlayan ve önceki Eylül ayında opera kafesinde Turki'nin kaçırılmasıyla son bulan bütün öykü. Birinci başmüdürlükteki adamlar Monk'un kendi ülkesindeki meslektaşları arasında gözden düştüğünü, rütbesinin indirildiğini, işinin bittiğini her nasılsa öğrenmişlerdi. Bu da yönettiği başka ajan olmadığı anlamına geliyordu. Toplam 4 ajanı olmuştu ama ne dörtlüydü onlar. İçlerinde sadece bir tanesi hayattaydı. Onun da fazla vakti kalmadığını biliyordu Grish'in. Monak komitesinin hizmet süresi böylece sona ermiş, komite dağılmış bulunuyordu. görevini tamamlamıştı. Buna sevinmek, gurur duymak gerekirdi. Grishy'nin öfkesi son toplantıda ortaya çıkan bir şeyden kaynaklanıyordu. 100 metre, sadece 100 metre ha. Gözetleyici ekibin raporu kesindi. Nikolay Turkin son özgürlük gününde düşman ajanlarıyla hiçbir bağlantı kurmamıştı. Günü bürosunda geçirmiş, yemeğini kantinde yemiş, sonra beklenmedik bir sırada binadan çıkarak yürümeye başlamıştı. Onu büyük bir kafeye kadar izlemişlerdi. Turkin orada sadece bir kahve içmiş ve ayakkabılarını boyatmıştı. Meydanın karşı tarafındaki gözetleyiciler boyacının işini bitirdiğini ve ayaklarını süre süre uzaklaştığını görmüşlerdi. Aradan birkaç saniye geçmeden KGB'nin arabaları köşeyi dönüyorlardı. Bizzat Grishy'nin ilk arabada şoförün yanında oturuyordu. O sırada Grishy'nin Sovyet kontrolündeki bölgede Jason Monk'un sadece 100 metre uzağındaydı. Sorgu odasında bütün gözler onun üzerine çevriliydi. Haini yakalama operasyonundan sen sorumluydun ama en büyük ödülü kaçırdın diyordu bu gözler. Haini acı çektirecekti tabii. Ceza olarak buna içinden yemin ediyordu. Ama kararı geçersiz kılındı. Bizzat General Boyarov ona KGB'nin başkanının hızla değişen zamanlarda bundan da vazgeçilmesi korkusundan idamın geciktirilmeden yerine getirilmesini istediğini söylemişti. Yetki belgesini o gün Cumhurbaşkanı'na götürüyordu. İnfazın hemen ertesi sabah yerine getirilmesi gerekiyordu. Gerçekten de zamanlar değişiyordu. Hem de baş döndürücü bir hızla. Grishy'nin takımı yeni özgürlüğüne kavuşmuş, basındaki pisliklerin dört bir yandan saldırısına uğruyordu. Eskiden o pisliklerin nasıl hakkından geleceğini bilirdi. Ama bilmediği, kendi başkanı General Kıryuçkov'un Gorbaçov'a karşı bir darbe girişiminde bulunacağı ve başarısız olacağıydı. Gorbaçov intikam amacıyla KGB'yi parçalara bölecek, Sovyetler Birliği de sonunda Aralık ayında çökecekti. Grishy'nin o Ocak günü bürosunda oturup somurturken General Kıryuçkov eski KGB albayı Turki'nin idam kararı belgesini Cumhurbaşkanı'nın masasının üstüne koydu. Gorbaçov kalemi eline aldı, bir an durakladı, sonra kalemi elinden bıraktı. Geçen Ağustos ayında Saddam Hüseyin Kuveyt'i istila etmişti. Şimdi de Amerikan jetleri bombalarıyla Irak'ı dövüyordu. Karadan yapılacak bir istila bekleniyordu. Dünyanın birçok ülkesinin devlet adamları aracılık teklifinde bulunuyorlardı. Çekici bir roldü bu. Bu devlet adamlarından biri de Mihail Gorbaçov'du. Cumhurbaşkanı bu adamın yaptıklarından sonra ölümü hak ettiğini kabul ediyorum dedi. Kıryuçkov yasa böyle dedi. Evet ama şu sıralar bunun uygun olmayacağı kanısındayım. Kararını vermişti, belgeyi imzalanmamış olarak iade etti. Ölüm cezasını bağışlamaya hakkım var ve bağışlıyorum dedi. Cezası bir çalışma kampında 7 yıl. General Kıryuçkov öfkeyle çıkıp gitti. Bu yozlaşmanın süremeyeceğini düşünüyordu. O ve onun gibiler er veya geç harekete geçmek zorundaydılar. Haber Grishy'nin içinde berbat bir günün son darbesi oldu. Tek yapabileceği Turki'nin gönderileceği esir kampında hayatta kalmasını olanaksızlaştıracak kadar ağır koşulların bulunmasıydı. Siyasal mahkumlara mahsus kamplar 80'li yılların başlarında fazla kolay ulaşılabilir, Mordovya'dan kuzeye Perm kenti dolaylarına nakledilmişti. Perm zaten Grishy'nin doğduğu yerdi. Bir düzine kamp Vseslavskoye kentinin etrafına serpilmişti. Bunların en iyi bilinenleri Perm 35, Perm 36 ve Perm 37 cehennemleriydi. Ancak vatan hainleri için düşünülmüş çok özel bir kamp daha vardı. Nijni Tagil, KGB üyelerinde bile dehşet uyandırıyordu. Gardiyanlar ne kadar zalim de olsalar kampın dışında yaşıyorlardı. Gaddarlıkları alışılageldik türdendi. Tayınların azaltılması, daha fazla çalışma. Ve öğrenim görmüş canilerin hayatın gerçekleriyle baş başa yaşamaları için bütün kamplardaki mahkumların en sert ve şiddet yanlısı olanlarıyla bir araya konmuşlardı. Grishy'nin Nikolay Turki'nin Nijni Tagil'e gönderilmesini sağladı. Sevk kağıdının başına da özellikle sert koşullar diye not düştü. 21. ayrımın sonu. Sayfa 228.